Ayrım 2. Akrep, Eşber, Yağmur, Dereli. Sayfa 17. İkinci sahne, Sinop Kalesi, 7 Haziran 1982. Gayret ve Vahşete Dair. Sinop Kalesi'nde gece, kullanılmayan hücreler düşük voltajlı elektrik ampulleriyle aydınlanmaktadır. Birinci mahkumun hücresinde ise daha güçlü bir ampul yanmaktadır. Derin ve kasvetli bir sessizlik geceye egemendir. Sessizliği bozan tek şey gece devriyelerinin düzenli ayak sesleridir. Devriyelerin ayak sesleri hücrelerin üst bölümünden yukarıdan gelmektedir. Birinci mahkum hücresinde yatağının ayak ucunda oturmaktadır. Sırtını bitişik hücrenin duvarına dayamış, sağ omzuyla ise hücre parmaklıklarına yaslanmaktadır. Dingin düşünmekte ve sigarasını içmektedir. Bir süre bu durumda sigarasını içtikten sonra ağır hareketlerle kalkar, ayağı ile yoklayarak köşede duran ve küllük olarak kullandığı konserve kutusunu bulur ve biten sigarasını parmaklıklara bastırıp söndürdükten sonra izmariti kutuya atar. Ağır ağır 3 adımlık voltasına başlar. Bir süre voltasını bu durumda sürdürüp gelir, eski yerine oturur, bir sigara daha yakar. Sigarayı parmakları arasında gezdirerek düşünceli oyalanır. Sahne dışındaki demir kapı gürültüyle açılır. Birinci mahkum oturduğu yerde hafifçe doğrularak sesleri dinler. Gece nöbetçisi 2 gardiyan olağan gece denetimlerini yapmak üzere gelmektedirler. Sessizce sahneye girerler. Birinci mahkum duvara dayayıp üstüne yaslandığı baş yastığını eliyle düzeltir, yaslanır, eski halini alır. Gardiyanlar alışık adımlarla boş hücreleri geçerek birinci mahkumun hücresine yaklaşır. Birinci mahkumu görebilecekleri konumda en uygun açıda bir süre durur ve aynı ezberlenmiş bakışla baktıktan sonra geri dönerler. Sessizce sahneyi terk ederler. Ağır demir kapı bildik gürültüyle kapanır. Birinci mahkum bir süre daha ilgisiz ama düşünceli oturmasını sürdürüp kalkar, sigarasını ağzının sağ kenarına koyarak volta atar. Sonra döner kapıya yaklaşır, aynı düzenlilik içinde sigarasını parmaklık demirinde söndürerek yukarıdan konserve kutusuna bırakır. Eski yerine oturup bağdaş kurar, eğilir yatağın altından bir bisküvi kutusu çıkarır. Bu kutu kapkacağına ufak tefek eşyalarını doldurduğu kutudur. Eliyle kutunun içini bir süre karıştırdıktan sonra kutunun dibinden bir poşet çıkarır. Kutuyu eski yerine yatağın altına iter. Kutudan çıkardığı poşeti yatağın üstüne boşaltır. Poşetten yazılı katlanmış kağıtlarla boş yazı kağıtları çıkar. Yazılı kağıtları itina ile düzeltip iç içe koyduktan sonra tekrar poşete düzenli biçimde yerleştirir. Boş kağıtlar arasından birini çeker, sonra sırtını yasladığı yastığın kılıfı arasına elini sokarak yerleştirdiği yerden bir kalem çıkarır. Kalemi kağıdın arasına düzgünce yerleştirip kalemin etrafına sıkıca sarar. Sonra kalemi kağıdın arasından sıkıştırıldığı yerden zorlanarak çekip çıkarır. Bir sigara çapından biraz daha kalınca hale gelmiş olan kağıdı dizinin üzerinde iyice ezerek düzgün hale getirir. Kağıdı kaldırıp parmakları arasında bir kez daha sıkıştırıp düzeltir. Kağıt böylece satır genişliğinde katlanmış duruma gelmiştir. Eğilir yatağın altındaki bisküvi kutusunun karton kapağını alır. Kartonu dizinin üzerine yerleştirdikten sonra katlanmış kağıdı onun üstüne koyup elindeki kalemle oynayarak düşünmeye başlar. Sonra kalemle sol elinin baş parmağının tırnağı üzerine birkaç çizik atar ve kalemin yazıp yazmadığını anlamak için tırnağını yalar. Kalemin yazacağına ikna olmuştur. Yatağın üzerindeki sigara paketinden bir sigara çıkarır ve yakar. Sigarayı dudağının kenarına yerleştirir. Bir süre daha düşünür ve yazmaya koyulur. Yazdığı her satır sonrasında katlanmış kağıdın bir katını açmakta ve böylece satırları birbirine karıştırmamaktadır. Duralayarak düşünmekte, sigarasını içmekte ve yazmayı sürdürmektedir. Bir süre sonra yazdığı sayfayı bitirir, bir sigara daha yakar, yerinden kalkar, sigarasını dudağına yerleştirdikten sonra voltaya koyulur. Son derece keyiflenmiştir, yazdıkları onu hoşnut etmektedir. Hafiften bir şarkı tutturur. Belli bir süre sonra döner yerine oturur ve aynı biçimde katladığı ikinci kağıda da yazmaya koyulur. keyifli hali sürmektedir, gece ilerlemiştir. Birden ağır kapının yine gürültüyle açıldığı duyulur. Birbirine karışan insan haykırışlarının, feryatların ve küfürlerin değişik tonlardaki gürültüsü hücreler bölümünün tamamını kaplar. Sesler giderek sahnenin çıkış boşluğu derinliğinde yoğunlaşır. Bir itiş kakışın hengamesi tüm sessizliği doldurmaktadır. Sesler giderek daha da netleşir. Çıkış boşluğunun derinliğinde yere yatırılan insan bedenlerinin tok sesi iyice ayrımsanır. Bir süre sonra da ayak tabanlarına indirilen sopaların sesine denk düşen ve aynı ritme uyan insan çığlıklarının yankısı belli bir düzen içinde yükselmeye başlar ve sürekli hale gelir. Birinci mahkum yerinden kalkmış, kapıya gelmiş, parmaklığa abanmış, bağırmak istemektedir. Bu bağırmanın hiçbir yararı olmayacağını gayet iyi bilmektedir. Döner, öfkeli ve sinirli birkaç kez volta atar ve tekrar kapı parmaklıklarına yaklaşır. Elleriyle kapı parmaklıklarını sıkıca kavrar ve seslerin geldiği çıkış boşluğuna tüm gücüyle bağırır. Birinci mahkum: "Aptallar! Sizde hiç şeref, haysiyet, insanlık yok mu?" Hiç kimse onu duymamaktadır. Duysalar da aldırmamaktadırlar. Tüm alanı kaplayan işkence sesleri, feryatlar, çığlıklar ve küfürler aynı ritim ve düzenlilik içinde sürmektedir. Birinci mahkum bu seslerin sonsuza kadar süreceği korkusuna kapılmıştır. Çıldırmış gibi uzun bir süre hücre içinde öfkeli voltalanır. Sonra döner, gelir, kapı parmaklıklarını tüm gücüyle birkaç kez tekmeler. Hiç kimse onun varlığının farkında değildir. Çaresiz durur, yatağının üstündeki sigara paketinden bir sigara çıkarıp yakar. Bir süre daha ağır adımlarla volta atar. Kapıya gelir, durur, işkence seslerini bir süre daha dehşet ve tiksintiyle dinler. Kapı parmaklıklarını sıkıca kavrayarak abanır, yüklenir. Kapıyı kırıp çıkmak ister gibidir. Çaresizliğinin farkındadır. Çıkış boşluğuna doğru dönerek bağırır. Birinci mahkum: "Alçaklar! Bütün bu yaptıklarınızın hesabını bir gün vereceksiniz." Üçüncü sahne: Sinop Kalesi, 8 Haziran 1982, mahkum ve kaleye dair. Sinop Kalesi'nde öğle sonrası, demir kapının açılışının gürültüsüyle eş zamanlı olarak sahne açılır. Kapı gürültüsüyle birlikte ayak sesleri duyulur. Gürültü arasında ayak sesleri giderek netleşir. Hücreler bölümü girişindeki ilk hücrenin ışığının birden birinci mahkumun hücresinin ışığıyla aynı düzeye getirildiği görülür. Sahneye önce tanıdık gardiyan, ardından da üzerinde cezaevinin tek tip giysileri bulunan bir mahkum getirilir. Gardiyan yine kayıtsız hareketlerle en baştaki hücreye yönelir. Bildik alışkanlığıyla anahtar destesinden uygun anahtarı seçerek ilk hücrenin kapısını açar. Yana çekilerek mahkuma içeri girmesini işaret eder. Mahkum hücreye girmemeye kararlıdır ve direnmeye çalışır. Öfkelidir, itiraz eder. İkinci mahkum: "Nedir yahu bu yaptığınız? Sizde hiç adalet diye bir şey yok mu? Kaç yıllık yemek arkadaşım durup dururken anama avradıma sövüyor, biz giriyoruz birbirimize. Sonra ikimizi de alıp götürüyorsunuz kapı altına, eziyorsunuz. Sonra da onu koğuşa, eski yerine, beni de hücreye." Gardiyan kayıtsız tavrını bozup öfkelenerek konuşmaksızın mahkuma işaretle hücreye girmesini ihtar eder. Omzundan iterek kapısı açık hücreye sokmaya çalışır. Mahkum yapacak bir şey olmadığını anlamıştır. "Benim ne işim var hücrede? Koğuştaki herkes şahit. Kavgayı başlatan ben değilim. 6 yıldır efendi gibi cezamı yatıyorum. 3 yıldır da bu cezaevindeyim. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan mahkememin bitmesini bekliyorum." Umutsuzca biraz önce yere koyduğu 2 torbayı alarak hücreye girer. Gardiyan eski sakin haline dönerek hücre kapısını kilitler, çıkışa doğru yönelir. Mahkum kapıya dayanır, gardiyanın arkasından yüksek sesle bağırır: "Eğer müdür beyin söylediği, söz verdiği gibi 3 gün sonra ortalık yatıştığında beni tekrar eski koğuşuma vermezseniz, şart olsun ki ya kendimi yakarım ya da buraları. Haberiniz olsun, sonra söylemedi demeyin." Sesleri duyup konuşmaları izleyen birinci mahkum hücre kapısına gelmiş, ortalığı dikkatle dinleyerek olup bitenleri tedirgin anlamaya çalışmaktadır. Birkaç kez konuşmaya yeltenirse de vazgeçer, yatağının üzerine oturur, endişeyle beklemeye başlar. Kimse yok mu burada? Birinci mahkum yanıt vermek üzere kapı parmaklıklarına yaklaşır. Bu arada çıkış boşluğunda çaycı görünür. Aceleyle ikinci mahkumun kendisine soru sormasına fırsat vermemek için bir bardak çayı ikinci mahkumun hücre kapısındaki demirin üstüne koyar ve ilerler. Aynı aceleyle birinci mahkumun hücresinin önüne gelir. Aynı biçimde birinci mahkumun da kendisine soru sormasını engellemek için bir bardak çayı onun eline dokundurarak verip geri döner. İkinci mahkumun hücresinin önünden de aynı hızla geçerek sahneyi terk eder. Birinci mahkum kapıya yaslanmış durumda çayını bitirir. Hoş geldin, geçmiş olsun. İkinci mahkum, hoş bulduk, sana da geçmiş olsun. Kuşkulu bekleyiş bir süre devam eder. İkisinin de kafasında sorular, konuşmak ya da konuşmaya nasıl başlayacaklarına karar vermek konusunda tereddüt geçirmektedirler. Birinci mahkum, sana da çay verdiler mi? İkinci mahkum, verdiler, içtim. Biraz duralar, devam edip etmemekte ya da konuyu değiştirip değiştirmemekte kararsızdır. Her istediğimizde çay getirmezler mi bize burada? Birinci mahkum, yok, nerede? Günde 3 kez. O da ancak kendileri istedikleri zaman, keyifleri olduğunda. Her ikisi de hücrelerinde tedirgin gezinmekte, yataklarına zaman zaman uzanıp kalkmakta, arada konuşmayı denemekte ama sonra vazgeçmektedirler. Sonunda ikinci mahkum konuşmaya karar verip kapıya yaklaşır. İkinci mahkum, sen ne zamandır buradasın? Birinci mahkum kapıya yaklaşarak, bu cezaevinde 3 yıla yakın. İkinci mahkum, evveliyatı da var mı? Birinci mahkum, var. İkinci mahkum, daha önce hangi cezaevlerinde kaldın? Birinci mahkum bir an tereddüt geçirdikten sonra söylemeye karar vererek, çok, hangisini sayayım? Bursa, Samsun, Trabzon, Amasya, Diyarbakır, Mardin, sonra da burası. Daha da sayayım mı? İkinci mahkum ilgiyle, demek ki Samsun'da da yattın. Birinci mahkum, umursamaz, yattım ya. İkinci mahkum, demek ki sen hiçbir yerde rahat durmamışsın. Birinci mahkum, karşılık vermekte kararsızdır. Bilmem. İkinci mahkum, ondan mı seni bu hücreye kapattılar? Ben de 3 yıldır bu cezaevindeyim, hatta birkaç koğuş da değiştirdim. Sinop Kalesi'nde Karadağ'ın 6 dahil her tarafı bilirim ama bu hücrelerin varlığından haberim yoktu. Birinci mahkum, işte burayı da öğrendin. İkinci mahkum, aşırı tedirgin, sen idamlık mısın? İdamın kesinleşti mi? Birinci mahkum, bilmiyorum. İkinci mahkum, sorularını sürdürmekte kararsız yeniden cesaretini toplayarak, yani davan daha bitmedi mi, devam mı ediyor? Birinci mahkum, sakin, bilmiyorum. İkinci mahkum, nasıl bilmezsin, senin avukatın yok mu? Birinci mahkum, var. İkinci mahkum, avukatın falan varsa o halde? Birinci mahkum, idamla yargılandığımı biliyorum ama sonrasından benim de haberim yok. İkinci mahkum, okuman yazman var mı? Birinci mahkum yine sakin, var sayılır. Sonra birden okunmamış mektuplarını hatırlayarak sesini yükseltir. Peki senin okuman yazman var mı? İkinci mahkum, az buçuk bilirim. Birinci mahkum, gayri ihtiyari eğilir, yastığının altındaki mektup demetini yoklar ve tekrar kapıya döner. Oh iyi, çok iyi, demek okuman var. İkinci mahkum, var ya, ne olacak? Birinci mahkum, neyse, yarın havalandırmada konuşuruz. Birinci mahkum konuşmayı sürdürmek istemez, yatağına uzanır. Ertesi günü beklemektedir. İkinci mahkum tedirgin gezinmekte, yeniden konuşmaya başlayabilmek için düşünmekte, cesaretini toplamaya çalışmaktadır. İkinci mahkum sonunda karar verir, ayak sesleri. İkinci mahkum, çok pis bir yer burası. Demek ki gözden çıkardıklarını buraya tıkıyorlar. Her taraf fare dolu. Burada akrep bile olur. Birinci mahkum akrep lafını duyunca irkilerek yerinden fırlar. Bir an ayakta duralar, sonra irade dışı hareketlerle iç çamaşırlarının gömleğinin iç kısımlarını elleriyle yoklamaya başlar. Bir süre sürdürür bu yoklama işini. Birden kendine gelir, kapı parmaklıklarına yaklaşır. Birinci mahkum, ne? Senin orada da mı akrep var? İkinci mahkum kayıtsız. Yoksa da olur. İlgiyle, ne var, ne oldu? Birinci mahkum sakinleşmeye çalışarak. Hiç. Yok bir şey. İkinci mahkum konuşmaya sürdürmeye kararlı. Söylesene, ne diye seni bu pis hücrede tutuyorlar? Birinci mahkum da yaşadığı akrep korkusunu ve tedirginliğini yenmek için konuşmayı sürdürmeye karar vermiştir. Birinci mahkum usançla, ''Adalet Bakanlığı'nın benim hakkımda bir genelgesi var. Diğer mahkumlarla bir arada bulunmam, onlarla konuşmam, onların da benimle konuşması yasak. Neyse koğuşlarda durumlar nasıl?'' İkinci mahkum konuşmayı istediği yöne götüremediğinden hoşnutsuz, ''Hiç nasıl olsun, tahmin edebileceğin gibi, o kadarını sen de duymuşsundur. Askerler hükümet oldu. Adettir, askerden hükümet olursa arkasından af gelir derler.'' Mahkum da paşalar bir af çıkarır diye umutlandı. Ama boşuna. Adamlar cezaevlerini boşaltacakları yerde hababam dolduruyorlar. Cezaevlerinde yer kalmadı. Bir yatakta 3 kişi 5 kişi yatıyor. Dışarıda adam bırakmadılar neredeyse. Geçen de gariban bir balıkçıyı getirdiler. Adamın kendine hayrı yok. Denizde kısmeti kötü gitmiş. Sağa sola kaderine kısmetine falan sövmüş. Bu arada paşalara sövmeyi de ihmal etmemiş. Aradan bir hafta geçtikten sonra yanındaki balıkçı arkadaşıyla arası bozulmuş. Adam gitmiş bir hafta sonra garibanı paşalara sövdü diye ispiyon etmiş. Adamı iyi bir dayaktan geçirdikten sonra derhal tevkif kesmişler. İçeride de her vardiya değiştiğinde yeni vardiya adamı bir posta sopalıyordu. Anlayacağın dayak, hakaret, gırla gidiyor. Durur, tereddüt eder, bir iki yutkunur, devam eder. Bu ara idamlara da hız verdiler. Diyelim dışarıda bir olay oldu. Kazara bir devlet adamının burnu kanadı. Ellerinde de birikmiş dosyalar var. Aralarından rastgele birkaçını çekiyorlar. Hemen o gece işi bitiriyorlar. Askerler geldi geleli daha 2 yıl olmadı. Sayı şimdiden 50'yi buldu. Astıklarını asıyorlar, kestiklerini kesiyorlar. Daha ellerinde böyle hazır yüzlerce dosya varmış. Fırsat kolluyorlarmış. Diyorlar ki paşalar oturmuş, kendi aralarında konuşmuşlar, karara varmışlar. Bu kararı da yazıp emre çevirmişler. Eğer içimizden birinin kılına bir yerden bir zarar gelirse, hemen o gece cezaevlerinde bulunan bütün solcuların işi bitirilecek. Ve hatta daha önce mimlenmiş olanlar da çoluk çocuk demeden evlerinde halledilecekler. Birinci mahkum duydukları karşısında dehşete düşmüş dinlemekte ve parmaklarının arasındaki sigara ile sinirli sinirli oynamaktadır. Birinci mahkum, peki hepsi bu kadar mı? Buna karşı bir şey yok mu? Herkesin üstüne ölü toprağı mı serpilmiş? İkinci mahkum, gazeteler bir şey yazmıyor. Zaten devlete, askere kim ne diyecek? Demek ki herkes halinden memnun, askere alkış tutuyor. Birinci mahkum, peki ya mahkum halinden memnun mu? İkinci mahkum, mahkum aftan umudunu kesti, yapacak bir şey de yok zaten. Ufaktan bir kımıldayanı hemen götürüp eziyorlar. Mahkum feryadından yatılmaz oldu. Birinci mahkum, evet biliyorum, bazı gecelerde buraya getirip şu kapı boşluğunda falakaya yatırıyorlar. Sanki ben burada yokmuşum gibi. Peki seni neden buraya attılar? İkinci mahkum, biraz duralayıp düşündükten sonra, işin orası biraz karışık. Benim bir yemek ortağım var, adı Ali. O da benim gibi gurbet mahkumu. Geleni gideni bir kovalayanı yok. Biz bununla 2 yıldır iyi kötü idare ettik. Ufak tefek nizalarımız oldu ama o kadar da olur. Mapushane burası, o kadarı normal sayılır. 2 gün önce bunu idareye çağırdılar. Anlamadım. Ali'nin idareyle işi olmaz. Neyse gitti geldi. Ne işledim? Bir şey yok. Yemek parası için kağıt imzalattılar dedi. Ama 2 günde adamın tavrı değişti. Adeta dövüşmeye bahane arıyor. Bu sabah volta atarken durdu, döndü, bana şöyle bir baktı. Durduk yerde anama avradıma sövdü, bir de tokat attı. Boş bulundum, sonra toparlandım. 2 tane de ben ona attım. Neyse mahkumlar koştu, bizi ayırdı. Sonra ikimizi de kapı altına çektiler, iyi bir ezdiler. Sonra onu koğuşa gönderdiler, beni de buraya. Ya olur mu öyle şey? Durduk yerde adam bana hakaret ediyor, hiçbir şey yapmamış gibi onu koğuşa gönderiyorsunuz. Beni de hücreye dedim. Müdür 1-2 gün arası soğusun, seni tekrar koğuşa vereceğim diye söz verdi. İşin doğrusu ben bu işi anlamadım. 1-2 gün bekleyeyim, görelim sonra ne olur. Neyse beni çok konuşturdun, biraz da sen anlat. Birinci mahkum ilgiyle dinlemektedir. Elbette ben de anlatırım. Senin kesinleşmiş cezan var mı, yoksa tutuklu musun? İkinci mahkum yanıt verip vermemekte tereddüte düşer, sonra konuşmaya karar verir. Ha, benim durumum şöyle, ben bir idam aldım, kesinleşti, kan davasında. Cahillik işte, çok gençtim. Yaştan faydalanmayı birkaç ayla kaybettim. 74 affını da öyle. 6 seneyi geçti içerideyim. Balıkesir'den çıktım. Ben de çok cezaevi gezdim. Bir de suç ortağım var firarda. Ceza aldığım davada bir ölü daha vardı. Olay aynı olay. Şimdi o ölüden dolayı da dava açıldı. O zaman faili meçhule gitmişti. O davadan da tutukluyum. Mahkemem devam ediyor. Bu dava bitip de durum aydınlandığında ceza aldığım olay da gün ışığına çıkacak. Savcıyla da konuştum. İki olay iç içe olduğundan idam işi bu davanın neticesini bekler dedi.
Birinci mahkum şaşkınlıkla, yani sen şimdi tutuklusun öyle mi?
İkinci mahkum, evet bu davadan tutukluyum. Emin Aladağ bilirsin, 69'da bir cinayet işinden arkadaşları ile birlikte idam almış. Sonra bu cezaevinden firara teşebbüs etmiş. İdare battaniyesinden kendisine bir gardiyan elbisesi dikmiş. Öylece kaçmayı denemiş, yakalanmış. Bu firara teşebbüsten dolayı tevkif kesmişler. Arkadaşları 71'de asılmış. Bunu tevkifi var diye asmamışlar. 74 affı üstünden geçmiş. Şimdi koğuşlarda yatıyor. Birkaç ay sonra da tahliyesi gelecek.
Birinci mahkum ilgisi sürmektedir. Doğru, Emin Aladağ'ın öyküsünü daha dışarıdayken duymuştum. Firara teşebbüsünden sonra Karadağ'ın altında bir hücreye koymuşlar. 69'dan 74 affına kadar tam 5 sene onu orada tutmuşlar. Hücre kapısını da üstüne kaynaklamışlar. Aftan sonra onu hücreden çıkarıp hamama götürdüklerinde gardiyanın biri üstüne hortumla su tutarken diğer birkaç kişi de süpürgeyle fırçayla ancak temizlemişler. 5 yıllık kiri üzerinden, o değil mi?
İkinci mahkum, birinci mahkumu konuşturduğundan dolayı keyifli. O iş aynen öyle olmuş. Hatta Emin abiyle koğuşla beraberdik. Bana korkma, benimki altı üstü bir firara teşebbüstü. Seninki ise aynı dosya demişti.
Sonra hatırlayarak,
Gelelim sana, sen hiç kendini anlatmıyorsun. Anlat hele, senin davan nedir?
Birinci mahkum duralamakta, verecek yanıt bulamamaktadır. Toparlanır bir şeyler söylemeye çalışır.
Bilmem. Benimki de öyle bir şey işte.
İkinci mahkum ciddiyetle,
bak gözüm, korkacak, çekinecek bir şey yok. Burası ne karakol ne de mahkeme. Üstelik şart olsun ben buraya getirildim diye bakma. Ben ispiyoncu falan değilim. İkimiz de kader kurbanıyız burada. Kaç yıldır içeridesin?
Birinci mahkum, 5 yılı geçti.
İkinci mahkum, seni mahkemeye götürüp getiriyorlar mı?
Birinci mahkum, mahkemem belli değil, dosyam kayıp. Benim dosya yıllardır o mahkemeden o mahkemeye gidip geliyor.
İkinci mahkum, peki iyi de senin kimin kimsen bir kovalayanın yok mu?
Birinci mahkum, bildiğim kadar annem, babam, kız kardeşim, karım, bir de oğlum var.
İkinci mahkum, peki bunlar hiç gelip gitmezler mi? Öldün mü, kaldın mı? Seni hiç merak etmezler mi? Ya mektup? Sana bir mektup olsun göndermezler mi? Dünyadan haberin olsun diye.
Birinci mahkum, bilmiyorum. Belki de gelip görmeden dönüyorlardır.
İkinci mahkum, bak sen avuç kovuğundan çıkmadın herhalde. Bir adam dünyanın en kötü insanı da olsa yine de onun bir seveni, bir düşüreni bulunur.
Birinci mahkum, düşünceli,
bilmiyorum.
İkinci mahkum, öfkeyle karışık.
Yaşın kaç senin?
Birinci mahkum, 37.
İkinci mahkum, geldin 37 yaşına da bu memlekette bir tek dost bile kazanamadın mı?
Birinci mahkum, belki de, bilmiyorum.
İkinci mahkum öfkesi artarak, bak biz kardeşiz, burada kader ortağıyız. Söylesene, senin kaç leşin var?
Birinci mahkum sakin, yok öyle bir şey.
İkinci mahkum süren öfkesiyle, gel saklama benden. Seni yıllardır buralara kapadıklarına göre sende vardır bir şeyler. Psikopat mısın? Sen nere canavarısın? Tokat'ın mı? Kastamonu'nun mu? Antep'in mi?
Birinci mahkum ani bir refleksle, canavar olan ben değilim.
İkinci mahkum, gel bu soruya da bilmiyorum deme, senin adın ne?
Birinci mahkum kapı parmaklıklarına yaslanır, sesini yükselterek, bugün yeterince konuştuk, artık yarın havalandırmada devam ederiz. Birinci mahkum döner, sakin biçimde voltasına koyulur. İkinci mahkum öfkesini yenememiştir, hücresinde sinirli adımlarla volta atmaktadır. Her ikisi de bir süre voltaya devam eder. Birinci mahkum sonradan oturur, yatağın altından kutuyu, içinden de poşeti çıkarır.
İkinci mahkum hala voltasını sürdürmektedir.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.